Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. 4 rekatlık sünnet namazında ilk rekatta Ayet-el Kürsi, ikinci rekatta İhlas Suresi, 3'te Felak, 4'te Nas suresi okunur mu diye soruyor.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önce kısa cevabı verelim Basri hocam. Hakkımıza çok şikayetler var. Cevapları çok uzatıyoruz diye okunur.
Evet.
Öylelikle bu kısa cevaptan sonra şöyle kısa da bir izahatta bulunalım. Özellikle de nafile namazları 2+2 olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla iki rekattaki kıraat önemli. İki rekatın sonrasında kıldığımız iki rekat, birinci kıldığımız iki rekattan bağımsız. Bunun için söylüyoruz. Biz sureler arasında takdim tehire, yani Kur'an'daki sıraya riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ama bu ikişer ikişer dikkate almamız gereken bir mevzu. Dolayısıyla ilk iki rekatta buna dikkat ettik mi, ikinci rekatta tekrar bu yenileniyor. Böylelikle adam ilk iki rekatta önce Ayet-el Kürsü'yü okumuş, sonra da İhlas Suresini okumuş. Ayet-el Kürsü Bakara Suresi'nde, İhlas Suresi de Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden biri. Dolayısıyla sıraya riayet etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an'da ki sırasına göre okumamız lazım. Önce İhlas Suresini sonra Ayet-el Kürsü'yü okursak tersine dönmüş oluruz. Bu doğru olmaz. Bundan dolayı önce Ayet-el Kürsü'yü sonra İhlas Suresini okuması yerinde. Belki burada şöyle bir soru sorulabilir. Ayet-el Kürsü işte 3 satırlık, 4 satırlık bir ayet ama İhlas Suresi 1 satırlık bir ayet. Dolayısıyla iki rekat arasında böyle bir uzunluk farklılığı olabilir mi? Nafilelerde olabilir. Farzlarda da olabilir. Birinci rekat, ikinci rekattan daha uzun olmak kaydıyla böyle bir farklılık söz konusu olabilir. Sonraki ikinci rekatta da Felak ve Nas suresini okuduğunu söylüyor. Orada da sıralama açısından, uzunluk kısalık açısından bir problem olmadığı için okunabilir. Allah kabul etsin.
Evet, Allah razı olsun. İkinci sorumuz şöyle değerli hocam. Dinleyicimiz diyor ki, muhterem hocam diye başlıyor. Bundan 9 yıl önce 21 yaşında kızım vefat etti. Çok mütedeyyin idi. Üzerinde namaz, oruç borcu yoktu. Bu sene mezarlıkta bulunan oldukça sakin bir köpek onun mezarını yatak bellemiş. On binlerce mezarın içinden bir tek merhume kızımın mezarını mesken etmiş. Demir çubuklar, yüksek çitlerle mezarı çevirdik ama yine vazgeçmiyor. Demirleri, çitleri söküyor, sert tellerin üzerine dahi olsa yine orada yatıyor. Acaba bunun bir hikmeti olabilir mi? Bizi çok uğraştırıyor, çiçek, yeşillik denilen bir şey kalmadı, üzülüyoruz. Israrla orada yatmak istiyor, ne yapsak vazgeçmiyor, bir türlü anlam veremiyoruz. Bunun bir izahı var mıdır diyor.
Evet, yani bunun bir izahı vardır da biz bu izahı söyleyebilecek kudrette biri değiliz. Binaenaleyh yani hayvanların sadakati, özellikle de bazı hayvanların sadakati bilinen bir şeydir. Köpek de sadıklığıyla bilinen bir hayvandır. Eğer merhumenin hayatında aralarında bir hukuk varsa belki buna istinaden o hayvancağız orayı bir mekan, bir mesken edinmiş olabilir. Eğer öyle bir hukuk yoksa o zaman orada rahat ediyor demektir. Bu rahat etmesi fiziki bir rahatlık olabildiği gibi bir hissiyatın gereği olarak da bir rahatlık olabilir. Onu tabii bilebilme imkanına sahip değiliz. Ama görünen o ki bir yeri belledikten sonra, yani nasıl insanlar bir yeri mesken olarak edindikten sonra oradan taşınmak onlara kolay gelmiyor. Yani düşünün, bir ev aldınız, işte o evde 10 sene, 20 sene, 30 sene oturuyorsunuz. Yoksa böyle aldığınız evi 2 ayda bir, 3 ayda bir değiştirme imkanına sahip değilsiniz. Bu hayvancağız da mesken olarak, kendine barınar olarak bir yeri yapmışsa orayı her iki günde bir değiştirecek hali yok. Yani 10 bin tane de mezar olsa, 20 bin tane de mezar olsa, nihayetinde bunların birinde kendini rahat hissediyor olabilir. Orada kendine bir mesken tutmuştur. Bunun orada yatan merhuma bir zararı olur mu? Olmaz. Belki görsellik açısından üzerindeki işte bitkileri, çiçekleri zarar görüyor olabilir merhumun. Bu noktada da eğer üzerinde bir canlı bulunuyorsa o canlının oradan istifade etmesi, efendim oraya konulan bir sudan bile içmesi, orada yatan kişiye bir rahmet vesilesi olabilir. Dolayısıyla çok da bu meseleyi böyle büyütmemek lazım. Bu mesele işte burada bir tılsım var, burada bir hikmetli bir olay var, binaenaleyh bunun araştırılması lazım diye meclise soru önergesi verecek kadar mühim bir hadise değil. Çok da rahatsız oluyorlarsa bir kafes haline getirirler. Onun içerisine de herhalde hayvan demirliklerin arasından girip süzülüp oraya yerleşecek hali yok. Onun haricinde eğer orayı mesken olarak bellemiş, orayı kendine bir coğrafi işaret olarak tanımlamışsa, oraya yukarıdan aşağıdan bir yerden girip de orada dinlenmesi normal bir süreç. Binaenaleyh bu meseleyi çok da böyle bir keramete vesaireye filan bağlamanın bir lüzumu yok. Elbette hepimiz öleceğiz ve öldüğümüzde dünyada yapmış olduğumuz amellerle anılacağız. Dünyada ölümle beraber bütün amel kapılarının kapandığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Ancak diyor üç şeyden ölü istifade edebilir. Bunların başında veledin salihin yed'u lehu, anasına babasına duacı olan bir evlat gelir. Hocalarımız da böyledir. Onların da yetiştirdikleri talebeleri evlatları hükmündedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci olarak da ev ilmin yuntefa'u bihi, veya kendisinden sonra faydalanılan bir ilim bırakmışsa bir kimse, işte bir hoca efendi yüzlerce binlerce talebe yetiştirmiş, eserler yazmış, insanlar onların eserinden okuyorlar. Bu istifadeye medar olduğu sürece kabrinde yattığı halde sevaplar alır. Veya sadakatin cariye, akan, devam eden, kıyamete kadar giden veya durduğu sürece bir hayır müessesesi inşa etmişse, bir çeşme yapmışsa, efendim bir kütüphane yapmışsa, bir cami yapmışsa, bir yol yapmışsa, o da bir hayır olarak devam ettiği sürece ölmüş olan kimsenin amel defterine sevap olarak yazılır. Allah muhafaza etsin. Eğer kötü bir çığır açmışsak, bir kötülüğe sebebiyet vermişsek, onlar da tabii Allah bizleri korusun, bütün ümmeti Muhammed'i korusun, bu tür şeyler de kişiye olumsuz bir günah olarak yansır. Ama bunun haricinde herkes yaptığının, ettiğinin karşılığını ahirette bulacaktır. Tabii burada merhumenin hayvan hakları ile ilgili durumunu da bilmiyoruz. Belki onu yakinen tanıyan, bilen bu konuda daha teferruatlı bir bilgi veya malumat sahibi olabilir. O noktada söyleyecek bir şeyleri olabilir. Gerisi Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Dünya ahiret bizleri mahcup etmesin diye dua ederiz.
Amin. Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi diğer bir sorumuz şöyle, üçüncü sorumuz. Biz 16 yıllık evli, 4 çocuk sahibi bir çiftiz. Eşime evlenmeden maaş kartımı vermiş bir öğretmen hanımım ben. Eşim esnaf, kazancı iyidir, bana harçlık verir, evin ihtiyacını karşılar. Lakin eve bir eşya almaya, izinsiz bir yere gitmeme müsaade etmez. Zaman zaman bu konuda beni üzer. Bir keresinde 100 liralık evimize bir tuzluk aldık diye kalkıp kırmış, bağırmışlığı vardır. Sık sık bu konuda tartışıyoruz. Aslında evimizde huzurluyuz. Ancak böyle saçma sapan konular sebebiyle sık sık huzursuzluk olması beni çok yıprattı ve üzüyor. Cebime kısıtlı miktarda para koymasından ve neden benden habersiz aldın demesinden muzdaribim. Bir anne olarak marketten bir dondurma alabilmek, sadaka verebilmek, ona sormadan da alışveriş edebilmek hakkım diye düşünüyorum. O bana bu şekilde zulmettiği için ben de maaş kartımı istedim ve sonuç olarak parayı bana vermezsen çalışmana rızam yoktur diyor. Benim ayrı para biriktirme, evde çift başlılık yapma gibi bir amacım asla yok. Kalpleri bilen Rabbim. Ancak 4 çocuk annesi çalışan bir anne olarak da çok yoruldum bu durumdan. 16 yıldır maaşı alırken, çalışmama izin verirken şu an böyle söylemesi beni darda bırakıyor. Evet, parayı güzel kontrol ediyor ancak beni kısıtlayıcı davranarak bunalttığı için yoruldum hocam. Onun beni bırakma hakkı varken harcayacağım harçlığıma dahi karışıp harcadığım için kızıyorsa benim de kendi hakkımı korumam gerek diye düşünüyorum. Mümin bir erkeğin hanımın kazancına karışmaması da benim hakkım diye düşünüyorum. Bize bu konuda ne tavsiye edersiniz? Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun diye bitiriyor.
Vallahi hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yani bütün mesele burada şu noktayı belki halletmek. Evlilik şu benim hakkım, bu benim hakkım üzerinden sürdürülen bir müessese değil. Evlilik karşılıklı anlayışla sürdürülen, yürütülen bir müessese. Dolayısıyla yani listeler yapıp da erkek elinde bir liste, bunlar benim hakkım, sen bunları bana vermek zorundasın. Kadın da işte elinde bir listeyle, bunlar benim hakkım, sen bunları bana vermek zorundasın diye bir hak hukuk üzerinden davalaşarak yürütülebilecek bir müessese değil. Evlilik, aşiret dediğimiz, muaşeret dediğimiz geçim üzerine karşılıklı olarak birbirini tarafların anlayarak, birbirini idare ederek yürütebilecekleri bir müessese. Tabii mali meseleler çoğu zaman bir netice olarak karşımıza çıkıyor. Bizim dinimizin bize öğrettiği husus şu: evlilik yükü, evliliğin maddi yükü kocanın üzerindedir. Yani erkek evlilikte gerekli olan masrafları, çoluk çocuğunun, ailesinin geçimi için gerekli olan efendim nafakayı temin etmekle yükümlüdür. Kadın Karun gibi zengin olsa da kendi malından, mülkünden evli olduğu sürece ne kendisine ne çoluk çocuğuna bir şey harcamakla yükümlü değildir. Koca da işte hesabında şu kadar param var, sen o paradan işte görüyorsun zorlanıyoruz, sıkıntılar içerisindeyiz, bize yardım etmen lazım diye kocasından bir kocanın karısından böyle bir yardım talep etme hakkı bulunmuyor. Ama kadın kocasının zorlandığını, geçimini teminde efendim sıkıntı çektiğini görüp kocasına yardımcı olacak olursa, bu onun şu dünya hayatında verebileceği en hayırlı sadaka olmuş olur. En üstün, en geçerli bir iyilik olmuş olur. Tabii kocanın da ailesine, çoluk çocuğuna yaptığı harcama her türlü sadakanın üstünde bir harcamadır. Yani ailesinden kısarak ben hayır hasanat yapıyorum, başkalarına yardım ediyorum düşüncesinde olan biri aslında karlı olan bir alandan kısıtlama yaparak daha düşük kar getirebilecek bir alana harcama yapıyor demektir. Elbette burada israf dediğimiz nokta önemlidir. İsrafı da yaşadığımız ortama göre, yaşadığımız zamana göre ve çevremize göre değerlendirmemiz lazım. Bir kardeşimiz Arabistan'a gitmişti. Orada bir gözleminden bahsediyor. Bu işte 30-40 sene öncesinin bir hikayesi. Baktım diyor, en köhne evde bile diyor klima var diyor. Biz diyor o zaman diyor İstanbul'da diyor klimalı ev bilmezdik diyor. Kendi kendime ya kardeşim bu bir israf değil mi filan diye düşünürken diyor aklıma geldi ki bizim Türkiye'mizde en kötü evde bile, en gece konduda bile ısınma ihtiyacı, sobası vesairesi var. Niye? Soğuk memleket, ısınma bir ihtiyaç. Burası da sıcak bir memleket. Yer yer sıcaklık 50-55 dereceye ulaşıyor. Yani burada klima olmazsa hakikaten hayat zor çekilecek bir hayat haline gelir. Şimdi İstanbul'da da bakıyoruz artık, yani evlerde hemen hemen %60-%70 klimalar takılmış. Hele de biraz hava sıcaklamaya başladı mı herkes klimanın serin ortamına kendisini atmaya çalışıyor. Şimdi bir kimse kalkıp da ya kardeşim klima lüks diyemez. Evet, imkanları el vermiyor olabilir. Maddi imkansızlıklar içerisinde olabilir. Burada şöyle söyleyebilir: evet bu bir ihtiyaç ama bunu alabilecek gücümüz yok. Sabredelim, Cenab-ı Allah'a dua edelim. İnşallah Cenab-ı Allah lütfeder, kerem eder, böyle bir ihtiyacımızı karşılama imkanı buluruz diyebilir. Ama bunun işte bundan 50 sene öncesine, 30 sene öncesine kıyasla lüks olduğunu düşünerek bugün kalkıp da bu artık lüks bir şeydir, bunu kullanmamız doğru değildir diye söyleyemez. Bunun da ölçüsü ne? İşte atıyorum bulunduğunuz şehirde eğer 100 evin 80'inde bir araç bulunuyorsa artık o ihtiyaç haline gelmiştir. Ama %10'unda, %20'sinde, %30'unda bulunuyorsa bu imkan sahibi olanların alabileceği bir şeydir. Ama başkalarının, özellikle de hayata yeni atılan çiftlerin, şimdi mesela bazen iki kız bir delikanlı evleniyorlar, bir çift evleniyor. Evlerini A'dan Z'ye her şeyiyle tam takım döşemek istiyorlar. Her şey tam takır olunca da bir eksik hissetmediklerinden bu sefer birbirleriyle kavgaya başlıyorlar. Oysa biz eski hikayelerden biliyoruz ki yani insan her şeyi tamamladı mı geriye kavga kalıyor. Ama tamamlayana kadar işte ortak akılla hanımla beraber gel şu ihtiyacımız var bu ay bunu alalım bir dahaki ay bunu alalım diye hayat biraz daha anlayış üzerinde devam ediyor. Dolayısıyla burada kocanın karısını senin maaşına ben yönetme hakkına sahibim gözüyle bakarak çalışmana göz yumarım yoksa göz yummam diyorsa bu yanlış bir şeydir. Kadının çalışması meselesi de eğer, gerçi erkeğinki de öyledir yani ondan farklı değildir. Bir toplumsal faydaya yönelikse, eğer aile geçindirmeye yönelikse o zaman kabul edilir. Ama az önce de dediğimiz gibi kadının evini geçindirme mecburiyeti yoktur. Yani bu kardeşimiz öğretmenlik mesleğini yapmıyor diyelim. Böyle bir durumda kocası sen düne kadar maaş getiriyordun şimdi getirmiyorsun. Bundan sonra şu temel ihtiyaçları almakta ben zorlanırım diye eğer bir göz korkutmaya veya sen böyle yaptın ben de böyle yaparım diye bir mukabeleyi bilbisil babından karşılık verme babından imkanları olduğu halde evin geçiminde bir daraltmaya gidecek olursa Allah katında veballi bir iş yapmış olur. Dolayısıyla burada hanım kardeşimizin yapacağı madem öyle yani ben sahip olduğum parayı kullanamayacağım. Binaenaleyh senin bunu bana bir şantaj olarak sunmanı da kabul etmiyorum. Ben çalışmam, sen bana bakacaksın diyebilir. Ama bir kadına anasından, babasından, efendim bir yerden miras kalmış parası var. Banka hesabında şu kadar parası var. Erkek kalkıp da bir evde iki kasa olmaz. Dolayısıyla sen paranı bana teslim etmek zorundasın derse bu zulüm olmuş olur. Zulüm ise haramdır. Allah zulme razı olmaz. Kadının mülkü kendinindir, erkeğin mülkü kendinindir. Nasıl biz zaman zaman diyoruz, efendim evlenme hak olduğu gibi boşanma da haktır. Boşandılar diye taraflar birbirlerinin mallarına ortak olmazlar. Herkesin malı kendisine aittir. İslam'da mal ayrımı rejimi söz konusudur. Evlatların da malları kendilerine aittir. Dolayısıyla yeni doğmuş olan bir bebeğe takılan altın o bebeğin malıdır. Yani kalkıp da ana baba işte biz sana bakıyoruz bu altın da bizimdir diye bir iddiada bulunamaz. Ama şu denilebilir yani bu altını çocuğun masrafı için kullanırım. Evet çocuğun ihtiyacı için kullanılabilir. Fakat çocuğun ihtiyacı olmadığı bir yerde işte biz de filanlara gideceğiz onlara altın takacağız diye çocuğa takılan altını götürüp başka bir yere takma hakları söz konusu değildir. Dolayısıyla yeni doğmuş bir çocuğun bile mal ayrımı rejimi gereği kendi mülkiyeti söz konusu ise kadının da kendi mülkiyeti söz konusudur. Kazandığı para kendisinindir. Ama eğer karı koca anlaşarak efendim evin ihtiyaçlarını zorlanıyoruz tek başına gidermekte diyelim. Hanım da katkı yapıyor. Allah razı olsun. Az önce de ifade ettiğimiz gibi en hayırlı bir sadaka verme yeri olmuş olur. Ama sen paranı bana teslim edeceksin. Benim efendim sana verdiğim kadarını harcayacaksın türünden bir şey doğru bir davranış olmaz. Ama ala külli hal hanım kardeşimiz sabrederse sabrının karşılığını Cenab-ı Allah'ın cennetine talip olarak görmüş olur. Ama sabretmezse, eğer tabii detaylarını bilmiyoruz, etmiyoruz. Hakikaten bir hem fiziki hem ruhi bir baskı söz konusuysa ve evlilik hayatı çekilemez hale gelmişse, o zaman bir takım mercilere müracaat edebilir. Aile büyüklerine müracaat edilebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Fabaat ve hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha" diyor. Yani karı koca eğer aralarında bir takım problemler oluşmuşsa, aile büyüklerine, kadının tarafından, erkeğin tarafından aile büyüklerine iş düşüyor demektir. Onlar bir ortak akıl çerçevesinde erkeğe de "yapma böyle, yani sık boğaz etme, işte 4 tane çocuk var, bu kadın da para kazanıyor. Bunu rahatça, evet israf olmayacak bir şekilde, yani bazen de şöyle anlaşılıyor, ekonomik bağımsızlık, kadının zengin olması onun istediği gibi davranabileceği anlamına gelmiyor. Yani evlilik artık iki iradenin ulvi bir gaye etrafında şekillenmesi anlamına geliyor. Ne erkek eskiden olduğu gibi başına buyruktur, ne kadın eskiden olduğu gibi başına buyruktur. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu evlilik müessesesinin reisi erkektir. Erkeğin dediği evde geçerlidir, erkeğin dediği olacaktır. Yok efendim hükümet bana bu hakkı tanımış, yok modern dünyadayız, dünya felsefesi değişti vesaire filan türünden. Eğer kadın kocasına karşı bir uzlaşmaz tavır sergilerse, bu Allah katında sorumluluk doğurur. Dolayısıyla attığımız adımlara dikkat etmemiz lazım. Efendim ufacık tefecik şeylerden dolayı aile müessesesine, aile mutluluğuna, çocukların saadetine zararlı olabilecek adımlar atmaktan da çekinmek lazım. Allah hepimize yardım etsin. Dolayısıyla Allah için katlanılan, yani bir haksızlık olduğunu düşünüyorsunuz bir yerde ama vereceğiniz karşılığın da daha orantısız bir netice doğuracağından endişe ediyorsunuz, Allah için katlanıyorsunuz. Dolayısıyla burada mükafatını Allah'la pazarlığınızdan alacağınız yeni bir durum ortaya çıkıyor demektir. Bu krizi fırsata çevirmenin en akıllıca yolu, Allah hepimize dünya ahirette hesabını verebileceğimiz şekilde tutum ve davranış içerisinde olabilmeyi nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sizden gelen sorularla. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle soruyor. Tedavi olmayı terk edip ölen kişi sorumlu mudur? İntihar etmiş sayılır mı?
Evet, önemli bir soru. Tedavi bir mecburiyet midir? Yoksa mubah bir durum mudur? Ne demek mubah? Yani Cenab-ı Allah'ın bizi serbest bıraktığı, isterseniz tedavi olun, isterseniz tedavi olmayın. Bugün tıp dünyasının da geldiği sonuç, hastanın iradesinin esas olduğudur. Yani hasta ne kadar ağır hasta olursa olsun, efendim tedavi olmayı reddetme hakkına sahiptir. Fakat İslam hukuku açısından olaya baktığımızda, tedavi dediğimiz şey, eğer yeme içme gibi sonucu kesin olan bir şeyse, o zaman burada yemeği içmeyi terk etmek suretiyle bir insanın açlık grevine girerek nasıl kendisini helak etmesi caiz değilse, tedavinin böyle %100 kesin olduğu bilinen yerlerde tedavinin reddedilmesi doğru değildir, caiz değildir. Söz gelimi efendim işte bir harici müdahaleden dolayı veya İşte içten bir hastalıktan dolayı bir kanama söz konusu. Adamın eli kanıyor. Eline tampon yapılsa, efendim kanama durdurulsa hayati tehlike söz konusu olmayacak. Ama müdahaleyi reddediyor, ben dokundurtmam diyor. Böyle bir durumda %100 kendisini efendim kanama neticesinde tehlikeye atmış olur ki bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Ama işte Allah muhafaza eylesin, ümmeti Muhammed'den uzak eylesin. Kanser hastası veya amansız başka bir hastalığa yakalanmış biri, doktorlar diyorlar ki sana bir tedavi uygulayacağız. Bu tedaviden iyileşmen mümkün değil ama yani belki ya tutarsa Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması gibi. Bugünkü işte teknik imkanlar bu. Bu imkanlarla biraz da biz işte deneye yanıla bu ilaçların, bu uygulamaların faydalı olup olmadığını test ediyoruz. Böyle bir durumda yani tedavinin sonuç verip vermeyeceğinin meçhul olduğu veya %50'ye %50 veya %60 işte şifa ümit ediyoruz türünden bir şey olduğunda burada insanın kendisini kobay olarak kullandırtması söz konusu değildir. Böyle bir durumda da işte tedaviyi reddettin, sen bundan dolayı ölürsen intihar etmiş olursun filan türünden bir dayatma, doğru bir dayatma değildir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerine baktığımızda bir kadıncağız Efendimiz aleyhissalatü vesselama geliyor. Ya Resulallah diyor, bende diyor sara hastalığı var diyor. Ve bu hastalıktan çok muzdaribim, dua et de diyor Cenab-ı Allah bana şifa lütfetsin diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadıncağıza ben dua edeyim de sen iyileş diye bir cevap vermiyor. Onun yerine diyor ki istersen diyor dua edeyim Cenab-ı Allah sana şifa versin. İstersen de sabret diyor. Sabrının karşılığında cenneti alırsın diyor. Kadıncağız da akıllı bir kadıncağız. Ben sabrederim ya Resulallah diyor. Sizin diyor bu teklifiniz benim için daha cazip. Ama diyor sara nöbeti geldiğinde diyor üstümü başımı yırtıyorum diyor. Bir kadın olarak diyor nahoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Mahremiyet açısından diyor dua etseniz de diyor Cenab-ı Allah diyor bu diyor yan etkisini benim üzerimden kaldırsın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da dua ediyor ve kadıncağız sara hastalığıyla beraber bir ömür hayat sürüyor ama işte eskiden olduğu gibi nöbet geldiğinde üstünü başını efendim yırtmıyor. Hasılı kelam bu hadis bize öğretiyor ki %100 şifanın olduğu yerde bile Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dua etse Cenab-ı Allah o kadını iyileştirecek. Böyle bir yerde bile efendim daha üst bir takım manalar düşünüldüğünde ki Hazreti Peygamber'e ayandır bu. Bizim bunu bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz birinin tedavi sürecinde elimizden gelen bütün yardımı yaparız. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam görüyor ki bu kadıncağız böyle bir hastalığa sabrederse o sabrı sayesinde cenneti garantileyebilecek. Çünkü sabır cennete ulaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla Cenab-ı Allah insana bir dert verdi mi, bir keder verdi mi, bir hastalık verdi mi, bu hastalığa karşı kul sabrettiğinde mutlak surette o sabrının karşılığını görecektir. Yani adamı Cenab-ı Allah göz nimetinden mahrum etmiş, o mahrumiyet içerisinde iken bir diğeri gözleri görüyor, ahirette göz nimetinden mahrum olan ile diğeri aynı muameleye mi tabi olacak? Yok. Asıl dünyada bir takım yerlerde mahrumiyet primi veriliyorsa Cenab-ı Allah ahirette de dünyada bir takım eksiklikleri yaşamış olan kullarına, hastalarına vesaireye mahrumiyet primi verecek. Hem de öyle bir mahrumiyet primi ki bu sağlam olanlar diyecekler ki keşke biz de dünyada hasta olsaydık vesaire filan. Buradan şu çıkmasın tabii yani Allah'ım beni hasta et diye dua edilmez. Fakat Cenab-ı Allah'ın başa vermiş olduğu bela ve musibetlere de sabredebilmek önemlidir. Binaenaleyh bizim zahiri olarak bir değerlendirme yapmamız söz konusu ise eğer bir tedavi hastanın hastalığını artıracak, iyileşmesini geciktirecek türden bir tehlike arz etmiyor. İyileşmesine de sebebiyet verebilecekse bu tedaviyi olmak mübahtır. Yani isterse kişi tedaviye teşebbüs eder, isterse de böyle bir tedaviyi kabul etmez. Ama eğer tedavi ile sonuç arasında %100 bir illiyet bağı kurulabiliyorsa, yani mesela bu ilacı kullanmazsan yapılan araştırmalarda %99 senin gibi durumda olup da bu ilacı kullanmayanlar ölürler. O zaman bu ilacı kullanmak farz haline gelir. Fakat farz haline gelir derken, herkes için de böyle olabilir mi? Burada işte duraksamak gerekiyor. Çünkü bakıyoruz ki İbrahim Aleyhisselam وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنْ diyor. Ben hasta olduğumda şifayı Allah verir diyor. Niye? Çünkü tedavinin mahiyetiyle ilgili bilemediğimiz çok şeyler var. Geçen bir yerde okudum. Böyle dizlerinde problem olan hastaları, yani mafsal, yani eklem operasyonu yapılması gereken hastaları üç kısma ayrılmışlar Basri Hocam. Bir kısmına işte modern yöntemlerle eklem ameliyatı yapmışlar. Bir gruba eski yöntemlerle ameliyat yapmışlar. Bir gruba da ameliyat yapmamışlar. Ama deriye bir çizik atarak ameliyat olmuş gibi dikmişler. Efendim, netice itibariyle her üç grupta da sonuçların aynı olduğu ortaya çıkmış. Yani %95 oranında bu teste tabi olanlar eklemlerinde iyileşme olduğunu söylemişler. Buradan da anlaşılıyor ki Allah insan vücuduna muazzam bir kendi kendini tamir etme. Ne kadar ağır hastalık olursa olsun, insan vücudunun kendi kendini tamir etme kabiliyetine dışarıdan ulaşabilmek mümkün değil. Binaenaleyh bir hasta Allah'a tevekkül ederek ben iyileşeceğim diye kendini iyileşmeye odakladığı zaman en muazzam tedavi yöntemlerinin üstünde bir iyileşme başarı kaydedebilir, kat edebilir. Şimdi bunu söylerken bazıları itiraz edebilirler. Onlara da şunu hatırlatmak lazım. Yani herhangi bir tıbbi tedavi, cerrahi müdahale şöyle bir garanti veriyor mu? Kardeşim, seni ameliyat edeceğiz ama masadan sağ olarak çıkabileceksin. Hayır. Nereden biliyoruz bunu? Habire kağıt imzalatıyorlar.
Evet.
Yani işte yaşadık, değil mi? Uydurmadan bir pandemi çıktı dünyada. Bir takım iğneler, aşılar vesaireler ortalıkta dolaştı. İğne olma mecburiyetindesiniz dediler. Olalım ama şu kağıtları imzalayacaksınız. Ne var kağıdın içerisinde? İğnenin yan etkisinden ölebilirsin. Kabul ediyor musun? Kardeşim, iğnenin yan etkisinden öleceksem iğnesiz yan etkiden öleyim. Yok, öyle bir şansın yok. İlla iğnenin neticesinde öleceksin. Niye? Bu aşıları üretenler de para kazanacak. Hikaye böyle olunca hiçbir tedavi %100 sonuç garantisi içermediğinden dolayı böyle bir denklemde tedavi olmazsan, bu ilacı almazsan, bu ameliyatı almazsan intihar etmiş hükmünde olursun denilemez. Ama bir takım efendim tecrübeyle sabit olan şey var. İşte adam diyelim ki tansiyon hastası, tansiyon 20'nin üzerinde, ben ilacı almayacağım diyor. İlacı aldığında normalleşiyor. Artık burada ben ilacı almayacağım demek, susuzluktan ölmek üzere olan birinin suyu içmeyeceğim demesi gibidir. Artık bu normal tedavi sürecini geçmiş, sebep-sonuç ilişkisi açısından hayati bir tehlike arz ettiği için burada bu tedavi olma mecburiyeti vardır. Çünkü ayet-i kerime kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor.
Evet. Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Annemle babam benim sık sık banyo etmeme mani oluyorlar. Cünüp geziyorum. Cünüp ölen kafir olarak mı ölür?
Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, yanlış hatırlamıyorsam, bir gün bir Müslümanın elini tutmak üzere, musafaha etmek üzere elini uzatıyor. O Müslüman sahabe efendimiz de cünüp olduğu için ben cünübüm ya Resulallah diyor. Yani elim pis demeye getiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin pis olmaz diyor. Dolayısıyla cünüp olmak pis olmak anlamına gelmiyor. Fakat cünüp gezmek bir Müslümana yakışır bir durum değil. Yani anne baba kızıyor. Anne babanın burada kızma hakkı yok. Ama bazen böyle psikolojik takıntılı anneler, babalar çıkabiliyor. Travma olmuş, suyla ilgili bir problemi var. Su sarfiyatından hoşlanmıyor. Efendim, böyle durumlarda çocuklarına müdahale edebiliyor. Bunlarda da anneyi babayı ikna etmek lazım. Nasıl ikna edilebilir? Anne baba en kolay ikna edilebilecek olan insanlardır. Niye? Tabii olarak evlatlarına karşı %99,99 zaafı içerisindedirler. Yani bazen şunu da düşünebilirler ki hakikaten bugün de tıp onu söylüyor. Yüksek oranda sıcak suyla 10 dakikadan fazla muhatap olmak insanda bir takım arızalara yol açabilir. Onun için çok sıcak suyla banyo alınmamasını, mümkün mertebe ılık, hatta becerilebiliyorsa soğuk suyla, eğer sıcak suyla alınacaksa da onun da 5-6 dakikayı geçmeden, yani sıcak suya maruz kalmak, özellikle de işte bugün banyolar vesaireler filan biliyorsunuz yakınında işte klozetler vesaireler filan bulunduğu için oradaki bir takım olumsuz maddelerle de etkileşim söz konusu olabiliyor ve bunlar insan sağlığına zarar meydana getirebiliyor. Belki bu nedenden dolayı anne baba efendim buna karşı çıkıyordur veya işte fatura aile için bir problem teşkil eder hale gelmiştir. Allah güç kuvvet versin. Hakikaten bugün Türkiye'mizde bir yandan ekonomik refah almış başını gidiyor ama servet dağılımının adil olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir kalkınma var ama bu kalkınma adaletli bir servet dağılımı üzerine oturan bir kalkınma mı? O maalesef problemli olarak devam ediyor. Olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla şimdi adam asgari ücret alıyor. 30 bin lira bir para alıyor. Eğer bunun 20 bin lirasını kiraya veriyorsa 10 bin lirayla da geçinmek durumunda kalıyor. O zaman su faturası da gözüne batıyor, elektrik faturası da gözüne batıyor. Binaenaleyh bu gibi durumlarda maddi imkansızlıklar insanları başka türlü bir takım sebeplere zorluyorlar. Ama ben onu biliyorum ki Basri Hocam, mesela Kur'an kursunda kaldığımız yıllarda biz caminin ve kursun temizliğini yapardık. Bakardık ki zaman zaman işte adam gelmiş caminin tuvaletinde soğuk suyla banyo yapıyor. Niye? İşte işçi, kaldığı yerde banyo yapma imkanı yok. Caminin imkanlarını kullanıyor. Bugün elhamdülillah birçok camimizde de dernek yetkilileri bunun farkına varmış. Sıcak su imkanı hem evsiz olan, barınma imkanı olmayan kimseler için hem de bu tür efendim bulundukları yerde banyo hizmeti alamayan kimseler için açılıyor. Camilerimizin hakikaten bu anlamda eski külliye mantığında olduğu gibi Osmanlı'da bir şehir inşa edileceğinde öyle anlatılıyor, öyle biliyoruz. Şehrin tam ortasına, şehrin tamamının rantı bir vakıf olarak inşa ediliyor. Cami kuruluyor, caminin yanına hamam kuruluyor, caminin yanına yine camiye akar olabilecek şekilde hanlar yapılıyor, alışveriş merkezleri yapılıyor, buralar kiraya veriliyor. Dolayısıyla şehrin rantı yine şehirde yaşayan insanlara yönelmiş oluyor. Bugünkü gibi değil tabii, yani bugün bir yer imara açıldığında, orada bir rant meydana geldiğinde önce işte o imara açan kimseler eşine dostuna haber veriyor. Burası tarla hükmünden çıkacak diyor. Onlar istifade ediyorlar. Hasılı kelam, adalet ve hakkaniyete uygun işler yapıldığında kimsenin itirazı olmuyor. Dolayısıyla bugün de camilerimizin aynı fonksiyonu icra etmesi lazım. Hakikaten ihtiyacı olan insanlar camilerde abdest ihtiyacını giderdiği gibi banyo ihtiyacını da giderebilmeli. Onun için yerlerde düzgün tanzim edilebilmeli. Yani artık 21. yüzyılda, Hicri 15. asırda hala bir delikanlının banyo ile ilgili Türkiye'de bir sıkıntısının olmaması lazım geliyor. Eğer böyle bir sıkıntı varsa sivil toplum örgütlerinin bu anlamda çok ciddi bir hizmet eksikliğinin olduğu da görülüyor. Rabbim hepimize doğru işleri yapabilme basireti lütfeylesin.
Allah razı olsun.
Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle. Kocam bahis oynuyor, faiz işleriyle uğraşıyor. Ben de inançlı, abdestli biriyim ama faizi yemek zorundayım. Gelirim yok, çalışmıyorum. Benim halim ne olacak diyor.
Allah affetsin. Tabii Başka bir soruya cevap verirken de söylemiştik. Evin geçimi erkeğin üzerinedir. Erkek helalinden bu geçimi sağlamak mecburiyetindedir. Ondan dolayı da kadınlar sabah kocalarını uğurlarlarken az olsun, öz olsun ama helal olsun diye uğurlamak durumundadırlar. Yani bize 1.000 lira haram getireceğine 10 lira helal getir, biz onunla yetinelim diye tembih etmeleri gerekir. Şimdi başka bir çaresi olmadığına göre bu kardeşimizin burada asgari standartlarda bir hayat yaşamaya çalışmalı. Yani nasıl olsa geliyor diye efendim lüks bir hayata kendini çevirmemeli. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylerin yenmesini haram kılıyor. Fakat bu haram kıldığı hayvanların etini zaruret halinde, zaruret miktarınca yenmesine de Kur'an bize müsaade ediyor. Burada önemli olan kesim zaruret hali ve zaruret miktarınca meselesidir. Binaenaleyh böyle bir durumda asgari standartlarda yeme içme işine kardeşimiz dikkat ettiğinde inşallah ahirette bir mahcubiyet yaşamaz. Ama öyle değil de haram bir müddet sonra alışkanlık yapıyor çünkü. Önce zorlanan insanlar bir müddet sonra bakıyorsunuz o haramı gayet normalmiş gibi götürüyorlar. Bu alışkanlığı oluşturmamak lazım. Eğer kendi ayakları üzerine durabilme ve bu durumdan da kendini kurtarabilme imkanı varsa bu kardeşimizin evvel emirde bunu yapması gerekir. Ama öyle değil de böyle bir mecburiyet ve zaruret hali varsa o zaman da bunun haram olduğunun bilincinde, farkında olarak asgari standartlarda bir hayat yaşamaya dikkat etmeli.
Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.